Merhaba sevgili bunu dinleyen. Kasım ayının tantrik numarolojisini sevgili dostum Neslihan Buzkan'la incelerken 11 rakamının bilginin bilgeliğe dönüştüğü ve bilgeliğin guru olduğu, ilahi öğretmen olduğu, birlik bilincini algıladığımız ve birlik birinci frekansını anladığımız 11 rakamını bu ay deneyimliyoruz. 2023 senesi uzun bir yıl oldu. Çeşitli felaketlerle, savaşlarla, kendi içimizdeki yüzleşmelerle, büyük kırılmalarla sınandığımız, kendi adanmışlığımızı sınadığımız, kendimize dair yaklaşımlarımızı yeniden gözden geçirdiğimiz kuvvetli bir yıl oldu. Dışarıda ne varsa içeride de o var demiştik yılın başında. Bu yıl 7 bir kapıydı, yani 7 sayısı 2023. Dolayısıyla kendi içimizde farklı kapılardan geçtik. Ve bu ay 11 sayısının titreşimiyle Guru Nanak'ın Kundalini Yoga'da ve kullandığımız mantraların ilk ışık taşıyıcısı Satnam'ı ilk kez dünyada zikreden kişi Guru Nanak'ın zihnini fetheden dünyayı fetheder sözüyle, Japji'de geçen bu kıymetli sözle bu ayı değerlendirdik ve açtık. Ve bu sözün derin manasına dalmak istiyorum biraz. Hem Satari ile yaptığımız bu inzivanın bir devamı olarak, hem de zihnin farklı yönlerini biraz anlamak açısından. Zihin nasıl fethedilebilir? Zihnin nasıl çalıştığını, kendi zihnimizin nasıl çalıştığını anlayarak ancak zihni fethetmek mümkündür. Biliyorsun bir söz var. Satır da bana bunu sık sık söyler. Zihin çok iyi bir hizmetkardır ama çok kötü bir ustadır der. Dolayısıyla zihninin sana hizmet etmesini sağla. Zihnini asla usta olarak alma der. Dolayısıyla Guru Nanak'ın bu zihnini fetheden, dünyayı fetheder sözünü bana hatırlatır. Kundalini Yoga'da on beden felsefesi vardır. İnsan varlığının 10 farklı bedene sahip olduğunu ve tantrik numerolojide de böyle değerlendirilir, söyler Kundalini Yoga öğretisi. Bu 10 bedenin 3'ü zihne ait. Biri negatif zihin, biri pozitif zihin, biri de nötr zihin. Negatif zihin sayesinde hayatta kalıyoruz. Şöyle ki, tehlikeleri, yapmamız ve yapmamamız gerekenleri, hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğumuz uyarıları zihnimizin negatif zihin bölümü bize gönderiyor. Diğer yanda pozitif zihin var. Pozitif zihin de destekleyici, evet diyen zihin. Negatif zihin, hayır diyen zihinse, hayır bunu yapma, hayır buna dikkat et diyen zihinse, pozitif zihin de evet evet bunu yap, evet bunu şöyle yapabilirsin, evet burada şöyle bir fırsat var diyen zihin. Ve üçüncü zihin de nötr zihin. Hem negatifi hem pozitifi dinleyen ve ikisinin tam ortasında, hani Mevlana'nın dediği gibi doğru ve yanlışın ötesinde bir yer var, seninle orada buluşacağız dediği yer nötr zihin. 4 rakamı aynı zamanda kalp merkezini temsil ediyor. 4 rakamı tantrik numerolojide nötr zihni, doğru ve yanlışın ötesini ve damıtılmış bilgeliği temsil ediyor. Negatif zihin fazlasıyla çalıştığında, bu endişe bozukluğu olarak nitelendirilebilir dengesiz çalıştığında. Pozitif zihin dengesiz çalıştığında negatif zihni destekleyici nitelikte olduğu için bu hep konuştuğumuz zihinsel sarmallara bizi sokabilir. Nötr zihin ise ancak ikisini sonuna kadar dinleyip hangisinin kimin sesiyle konuştuğunu, çünkü bazen negatif zihinde pozitif zihinde anne babamızın, öğretmenimizin rol modeli olarak aldığımız kişilerin sesleriyle, bilgileriyle konuşuyor. Fakat nötr zihin, bu zihni sonsuzluğa odaklamak diye diğer bölümlerde de seninle paylaştığım, her iki tarafı da tarafsız şekilde dinleyip her iki bilgiyi de tarafsız bir şekilde önüne koyup sonsuzlukla bağlanıp neye ihtiyacım var şu an, bütün en yüksek ayrına ne yapmam en doğrusu olur, yüksek potansiyelimi en iyi şekilde nasıl kullanabilirim soruları doğrultusunda hareket ettiğin zihin, nötr zihin. Ve o zaman işte zaten zihni sonsuzluğa odaklamış ve Guru Nanak'ın bahsettiği zihnini fetheden dünyayı fetheder noktasına gelmiş oluyorsun. Ve zihnini fethettiğinde zihnini hizmetkarın olarak kullanmaya başladığında sana hediye edilen bu pırıl pırıl bilgisayar elinden gelenin en iyisini yapıp potansiyelini kullanıp ruhunun amacına doğru yürümen için seni desteklemeye başlıyor. Ve bu bolluk bereketin de kendi değerinin farkında olmanın da, öz bakımın da, ruhsal gelişimin ve tekamülün, senin tekamülün hangi noktadaysa, neye ihtiyacın varsa, hangi deneyimleri yaşamaya söz verdiysen o yönde yürümen için seni destekliyor. Bunları düşünürken şöyle bir söz geliyor aklıma. Zihnini gerçekten işleyişini görüp zihni nasıl kullanacağını çözen kişi için zihin bir dilek ağacına dönüşür diyor bu söz. Kime ait olduğunu hatırlamıyorum. Ama zihnin bir dilek ağacına dönüşmesinin yolu negatif zihnin, pozitif zihnin dengeli olması ve nötr zihinden hareket edebiliyor olmak. Osho bununla ilgili çok güzel bir mektup yazmış öğrencilerine. Bu konuyu çalışırken karşıma çıktı. Seninle onu paylaşmak istiyorum şimdi. Şöyle demiş Osho. İnsanoğlu köleliğin içine doğdu. Bizler kendimizin kölesi olarak doğduk. Bu dünyaya arzuların zincirlerine mahkum bir halde o zincirler tarafından sımsıkı bağlanarak geldik. Doğduğumuzdan beri bu şekilde mahkumuz. Bu bize doğa tarafından verilen bir şey. Onu kazanmak için bir şey yapmamız gerekmiyor. İnsanoğlu bir mahkum olduğunu basit bir şekilde keşfedebilir. Özgürlük kazanılmak zorundadır ve onu ancak uğruna savaşan, çabalayan biri kazanabilir. Özgürlük için bir bedel ödenmek zorundadır. Hayatta değerli olan hiçbir şey karşılıksız değildir. Size doğanın vermiş olduğu bu kölelik bir talihsizlik değildir. Ancak ve ancak özgürlüğümüzü kazanma yolunda başarısız olursak, o zaman bu bir talihsizlik olarak adlandırılabilir. Bir köle olarak doğmanın hiçbir kötü yanı yoktur. Asıl yanlış olan bir köle olarak ölmektir. İçsel özgürlüğüne ulaşmadığın sürece hayatta hiçbir şeyin anlamı olmayacak ya da hayatta hiçbir şey tamamlanmayacaktır. Sana bir yaşam sunulmuş olabilir. Ancak eğer arzuların hapishanesinde tutsak kalır, farkındalığın özgür göklerini asla öğrenemezsen, o halde yaşamın gerçekten ne olduğunu da asla bilemeyeceksin demektir. Arzularının tutsağı olan bir insan, kafese kapatılmış bir kuş arasında hiçbir fark yoktur. Gerçek hayatın dünyasına ancak ve ancak farkındalığın arzularının zincirinden kurtulursa giriş yapabilirsin. Gerçeği bilmek istiyorsan kendinin ustası ol. Gerçeklere karşı zafer, kendi benliği tarafından mağlup edilmiş biri tarafından kazanılamaz. Satarıyla yaklaşık bir senedir benimle yaşayan sevgili dostum, evimin köpek bireyi Akal'la birlikte ormanda yürürken ben Akal'a tasma takmak istemiyorum. Çünkü 5 yaşında ve hayatın 4 senesini bir otoparkta geçirdi. Ve gerçekten çok zor deneyimler yaşadı. Ve ormanın içinde yaşıyoruz ve bu zor deneyimlerin üstüne ona tasma takmak, onu strese sokmak ya da onu kendi isteklerim doğrultusunda eğitmek istemiyorum. Özgürce koşabilsin. Hayatın tadını en azından şu andan itibaren çıkarabilsin istiyorum. Biraz da galiba kendime benzetiyorum. Yaşayacağımızı yaşadık ve bundan sonra kimse bize bir tasma takmasın istiyorum herhalde. Ve dolayısıyla ben de ona takmıyorum ama Akal otoparkta yaşadığı için arabaları bir dost olarak görüyor. Arabalardan korkmuyor. Ve arabalar her seferinde yavaşlıyor. Ben sürekli gözüm üzerinde tabii. Bazen özgürlüğüne çok düşkün. Gel diyorum, gelmiyor. Ve Satarı'yla da aynı şeyi, Satarı'yla yürürken de aynı şeyi yaptı. Gel dediğimde gelmedi. Şu an ben sana bunu anlatırken de gözümün içine bakıyor. O kadar iyi biliyor ki ondan bahsettiğimi. Gel diyorum, gelmiyor. Çağırıyorum, yaklaşmıyor. Hızlanıyor, yavaşlıyor. Onun yanında sanki daha da hızlı değiştiriyor tepkilerini. Ve bir anda onun yanında bir farkındalık yaşadım. Köpeğimle zihnimin aynı olduğunu fark ettim. Yaşadıklarım dolayısıyla zihnimin tepkilerine gem vurmayı, zihnimin dizginlerini elime almayı son 4 ayda neredeyse hiç istemedim. Kendimi o kadar uzun süre yoğun bir disiplin altında tuttum ki bir noktada artık zincirden boşalmış gibi özgür kalmak istiyorum dedim. Ama özgür kalmanın ne olduğunu benim ruhsal yolculuğumda, spiritüel yolculuğumda ve daha önemlisi hayattan aldığım tatminde bunun ne anlama geldiğini bir kere daha değerlendirmem gerekti. Zihni meditasyonda ne çok sıkıştırıyoruz ne de başıboş bırakıyoruz. İşte o zaman sıkıştırmadığımızda zihin düşünceleri yukarı salacak alanı buluyor. Tamamıyla boş bırakmadığımızda da o düşüncelerin farkında olup peşinde dolaşmayıp sanki böyle otobanda bir trafiği izler gibi kuş bakışı düşünceleri o şekilde izleyip peşlerine gitmemek ya da o trafiğin içine girmemek ve yukarıdan izlemek ve neyin geçtiğinin farkında olup peşinden yürümemek meditasyonda yaptığımız şey. Zihni işte çok sıkmamak, fazla bırakmamak dengesi buradaki gözlemcilikte ustalaştıkça gerçekleşiyor. Nötr zihnin beslenmesi, güçlenmesi, içimizdeki gözlemcinin, o şahit olanın beslenmesi, güçlenmesi de bu şekilde mümkün. Bir Advaita hocasından, dualite hocasının bir belgeselini izliyordum ve şöyle diyordu adam. Seanslarımda bana gelenlere şunu soruyorum. Sen kimsin? Onlar da işte ben öğretmenim, 40 yaşındayım, şurada yaşıyorum, böyle bir iş yapıyorum, öğrencilerimle böyle ilişkileniyorum vesaire diye anlatmaya başlıyor diyor. Teşekkür ederim diyorum ona diyor. Ama sen baştan beri öğretmen değildin. Sen baştan beri 40 yaşında değildin. Şimdi bana söyler misin sen kimsin? Sonra eğitimlerinden bahsedenler oluyor diyor. Farklı farklı yaşanmışlıklarından bahsedenler oluyor. Ve hep aynı soruyu soruyorum. Tamam, bunu yaşadın, teşekkür ederim ama sen kimsin diye soruyorum diyor. Ve en başa kadar sorularla danışanı taşıyorum diyor. Ve bu belgeseli izlerken adamın sorularını dinlerken birden bir farkındalık yaşadım. Doğduğum anda ilk kez ışığı gördüğüm anı deneyimledim ve ışığı gören gözü fark eden olduğumu, yani görme eylemini fark eden olduğumu deneyimledim. Ve daha sonra farkındalık şöyle ilerledi. Hani bu farkındalık yükselişi falan diyoruz ya. Bebekken ilk kez elimi gördüğüm anı gördüm. Elimi kıpırdatabildiğimi. Gerçekten çocukken parmaklarımı dilediğim gibi kıpırdatabilmek beni çok şaşırtıyordu. Beden hareket ettirebilmek beni çok şaşırtıyordu. Elimi gördüğüm anı deneyimledim ve daha sonra devam etti farkındalık. Depresyon yaşadığım yıllara birden gitti zihnim. Güzel bir araç olarak kullandığımda işte tam zihnini fetheden dünyayı fetheder. Zihni bir anda gelen farkındalıkla açmak ve depresyona girdiğimi fark eden olduğumu fark ettim. Aa, ben şu an depresyondayım. Ben şu an depresyon halini deneyimleyenim, şahit olanım. Bu Nandualite hocasının sorduğu gibi ilk sen kimsin sorusunun cevabı Seda Sayan'ın bu sen kimsin sorusu gibi değil bu tabii ki. Gerçekten sen kimsin sorusunun cevabı. Felsefenin temel yapı taşı sen kimsin, ben kimim sorusunun cevabı. Baştan beri bilincim, farkında olanım, farkındalığı taşıyanım, şahit olanım şeklinde açığa çıkıyor. Bu cevaba günün %100'ünde yerleşmek, full şahitlikte kalmak çok kolay değil. Çünkü az önce de bahsettim. Negatif zihin, pozitif zihin, nötr zihin. Düşünceler çok çok hızlı hareket ediyor. Bir saniye içinde milyonlarca düşünce geçebiliyor. Ve fakat meditasyon gibi, nefes farkındalığı gibi, şimdi artık yogayı alıp Amerikalılar mindfulness yaptı biliyorsun. Mindfulness gibi pratiklerle farkındalık alanlarını genişlettikçe, zaman da olmadığı için anda derinleştikçe zihnin nasıl çalıştığını daha net görebilme fırsatı yakalıyoruz. Eli izleyen kişi olduğumuzu, hayatı izleyen kişi olduğumuzu, duyguların kendisi değil, duyguları izleyen kişi olabileceğimizi, kimliklerimizin kendisi değil, içine girdiğimiz kimliklerin farkında olan kişi, farkında olan olabileceğimizi buradan çıkarıyoruz. Zihnini fetheden dünyayı böyle fethediyor işte. Bu yaz bir sabah uyandığımda Bahçemde bir yılan vardı, bir engerek yılanı vardı. Bu kadar güçlü bir yaratık alana giriş yaptığında hayatta kalma güdüsü bir yana, acaba hangi mesajla geldi diye, bu kadar kundalini ile de uğraşırken tabii, acaba hangi mesajla geldi diye günlerce düşündüm. Benim için korkunç bir deneyimdi belki ama zihnimle de bazen çatışmaya girmek, zihinsel karmaşamın içine girmek de en az o yılanı görmek kadar bazen korkunç bir savaş alanı oluyor. Krishna ve Arjuna'nın Bhagavad Gita'da girdiği savaş alanları gibi büyük bir meydan savaşına girebiliyorum kendi içimde bazen dışarıdan tek bir kelime etmesem de. Bu yılanın neden geldiğini uzun süre tefekkür ettim. Ve biliyorsun yılan şifası da olan, yani panzehir yapılabiliyor, ilaçlar yapılabiliyor zehirinden. Eski Yunan'da şifanın sembolü, kundalini yılanı, bilincin, bilinç yükselişinin sembolü, Shiva boynunda taşır. Yılan çok fazla sembolik olarak kullanılıyor. Zehri şifa da olabiliyor, öldürücü de olabiliyor. Yılanın bana verdiği mesaj, zihin, farkındalık bir güçtür. Ve güç, sorumluluk gerektirir. Bu sorumlulukla zihnini zehir için değil, şifa için kullanmanın yolu, korkudan uzaklaşıp ne yapacağını nötr zihinle, sakince, merkezinde kalarak, nefesini alarak değerlendirmek ve farkındalık sahibi olmanın sorumluluğunu, gücünü, bütünün en yüksek hayrı için ve hem kendini hem de herkesi yükseltmek niyetiyle kullanmanın çok çok çok hayati olduğunu anlatmaya geldiğini, bu çıkarımda bulundum. Bilgiyi bilgeliğe çevirmekse benim için hem Satari ile geçirdiğim zamanda hem de bu yılın başından beri gerçekten çok zorlu deneyimlerin, yalnızlık ve tek başınalığın, var olmanın, ifade etmenin, yüksek sesle konuşmanın, sistemin içinde yer almayı reddetmenin, dayanışma kültürünün, kendi varlığımın, kadınlığımın, ilişkilerde eski karmik paternlere artık hayır deme gücünü kendimde bulmamın, sınır çekebilmemin, utancımla, suçluluğumla, bu duygularla nasıl başa çıkacağımı deneyimler çerçevesinde keşfetmenin yılıydı. Ve tabii ki maalesef ve maalesef bir sürü adaletsizlikle, bir sürü can kaybıyla ve yeniden inşa etmek için kendi hayatlarını bırakan insanlarla, iyiyle, kötüyle, ikisinin olmadığı yerde kaybın yoluyla karşılaştığım bir yıldı. Zorlu bir yılda zihnimi zehir olarak değil, şifa olarak kullanmayı ve onu sadık hizmetkârım olarak yanımda taşımayı, yine bunun öğrencisi oldum. Bunu öğrendim, taşımayı öğrendim demek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Şunu anladım ki, özellikle Satari geldikten sonra ve yazın bu kadar uzun ve derin bir sorgu ve şüphe sürecinden çıktıktan sonra sabah, her sabah yeniden doğuyorum ve her sabah unutarak uyanıyorum. Dolayısıyla daha hiçbir şey yapmadan sabah uyandığımda ilk işim bedenime, zihnime hatırlatmak olmalı. Neden buradayım? Ben kimim? Gözlemleyenim, şahit olanım, satnam diyoruz. Gerçek benim kimliğim. Bu ne demek? Ben sonsuz olanım. Bunu hatırlamak ve gerçekten sonsuz olduğun bilincine yerleştiğinde ve bunu bedenlediğinde o zaman sezginde, kalbinde, sınırlarında, zihninde olabilecek en sağlıklı şekilde, en dengeli şekilde çalışıyor. Ha, zorlukları olmuyor mu? Duygusal türbülansa girmiyor musun? Giriyorsun. Ama hayat bu. Sürekli aynı çizgide olmayı bekleyemeyiz. Sürekli mutlu olmayı, sürekli üzgün olmayı, sürekli yasta olmayı, sürekli partilemeyi, hiçbir şeyin sürekliliğini bekleyemeyiz. Gün içinde, hele ki kova çağındayız, her şey sürekli şekil değiştiriyor. Bazen bir saatin içinde 4 farklı hale girip çıkabiliyoruz. Bu delirdiğimiz anlamına değil, evrimin artık zaten beklediğimiz ve senelerdir söylediğimiz gibi çok hızlı bir şekilde bilinç patlamalarına, bilinç yükselmelerine neden olduğu ve bunun da hep örneğini veririm. Farkındalık yükselişinde tıkalı bir hortuma tazikli bir su verildiğini düşün derim. Nasıl ki hortumun içindeki parçalar yukarı çıkıyor, duygular da öyle yukarı çıkıyor. Ve fakat bu duyguların kendisi olmadığımızı gözlemlediğimizi anladığımız anda zihnin dizginlerini elimize almış oluyoruz. Hayatımızın kahramanı, o hayatın direksiyonuna geç, çok Kundalini Yoga dersi verdim. Çünkü kendime bunu öğretmek istiyordum. Direksiyonla biz öğretmek istediğimizi genelde derste anlatırız, öğrenmek istediğimizi genelde derste anlatırız, öğretiriz. Hayatın dizginlerini eline almak, dünyayı fethetmek, bu fetih hakim olmak anlamında değil ama nefsine hakim olmak, nefsini bilerek yürümek, sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diyor Yunus, kendimizi bilebilmek. Kasım ayı bu zor yılın tırnak içinde zor, Feyyaz Yiğit'in son 7-8 yıldır kendimi iyi hissetmiyorum diye şey aklıma geliyor. Sevgili dostum Efsane'yle de çok gülüyoruz buna. Bu yılın bilgeliğiyle donanacağımız, zehrini akıtıp şifasını heybemize katıp yürümeye devam edeceğimiz bir ay olsun. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Ve bizi seviyorum.